bu zamanda anlayamayacağımız ilginç bir bedevi geleneğinden bahsedeyim. Asabiyette kabile yaşamının önemli unsurlarından birisi çadır gelenekleri. İslam öncesi dönemde de sık görülen bu adete göre kadın evlendikten sonra çadırın kapı bölümünü doğuya çevirerek kurdurur. Kutsaldır çünkü. Bu aynı zamanda güneşe olan saygıdan dolayı hemen hemen tüm çadır toplumlarında böyledir. Eski Türklerde de bu durum değişmez. Ancak bu kutsal ve değişmez olan kural 10. yüzyılda güneşin geçtiği en yüksekteki nokta düşünülerek güneye açılacak şekilde değiştirildi. Hatta bazı görüşlere göre Arabistan'dakilere bu adet eski Türklerden geçmiştir. Adam gün boyunca işine gücüne bakıp çadıra döndükten sonra kapı tarafı hala doğuya bakıyorsa problem yoktur. Eve girebilir. Eğer problem varsa ve kadın artık adamla birlikte olmak istemiyorsa kapı tarafı batıya çevrilir Araplarda. Adam kadının bağlı olduğu kabileye karşı sorumlu olduğu için zorlayamaz ve durumu anlar. Ve artık o çadıra giremez. Girerse büyük problem yaşanır. Asabiyet geleneğine bağlı olunduğundan belki aile büyükleri araya sokulur ancak kadın zorlanmazdı. Zaten kadın için de en son noktadır bu durum. Her şeyi başlı başına düşünüp aldığı son karar olurdu. Kıyamet ne zaman kopar peki? Güneş batıdan doğduğu zaman. Ve artık adam için tövbe kapısı kapanmıştır. O eve geri dönüş yoktur. Adam için kıyamet vaktidir. Sevgili dostlar, bu tip aktarımları şu anki olanaklarımızla ve bilgimizle düşünmememiz lazım. Anlayabilmek için o zamana nüfuz etmeye çalışın. Kabile hayatına ve çadır yaşamına dönün. Sürekli sürgünler var, savaş var, açlık var, kıtlık var. Vakti zamanında Kur'an'ı ve hadisleri yorumlayan alim dediğiniz kişiler öyle alim falan değildi. Birazdan onların yöntemlerinden de birini açıklayacağım, hem de en ünlüsünün. Bizim gibi dünyanın bir ucundan kişilerle anlık bağlantıları yoktu bu kişilerin. Eskilerin anlatmasıyla ve nakliyle yorum yaptılar. Farklı kültürlerle karşılaştırmalı yorumlar yapamadılar. Deve üstünde aylarca köy köy gezdiler bazı adetleri ve gelenekleri öğrenmek için. Ulaşabildikleri imkanları bu zamanla kıyaslamaya gerek bile yok. Bugün anlayamadığımız bir kelimenin kökeniyle ilgili araştırma yaparken, Etiyopya'dan üniversitede çalışan bir arkadaşımıza bir tek tuşla ulaşıp yanımızdaymış gibi mesajlaşabiliyoruz. Bu eskilere nazaran elbette ki müthiş bir olanak. Az önce anlattığım da öyle metafor bir ifade falan değil, adamların gelenekleri. Anlatım biçimi, basit. Benzer ifadeler bizim dilimizde de var. Borcunu ne zaman ödeyeceksin diye sorardık eskiden, hatırlayın. Aldığımız cevap kırmızı kar yağdığı zaman olurdu. Hiçbir zaman yani. Ben gençlik zamanlarımda güneş batıdan doğduğu zaman ifadesini kırmızı kar yağdığı zaman ifadesine çok benzetirdim mesela. Ta ki bu kabile geleneğini öğrenene kadar. Bu kabilelerin bazılarında bir de kızların diri diri gömülmesi efsanesi vardır biliyorsunuz, anlatılıp durulan yıllardan biri. Bu bazı kabilelerdeki inanış biçimi. Bakın o da bütün kabilelerde değil, bazı kabilelerde. Bütün Arap kabileleri buna dahil değil yani. Araplarda onlarca kabile var. Hatta bunların bazıları öne çıkmış, bazıları daha geri planda kalmış. Örneğin kimilerinde tüccarlık utanılacak bir şey. Benikinde en büyük Arap kabilelerinden bir tanesi ve Kinde devleti 6. yüzyılın başında Himyerilerden özellik kazanarak gelişti ve Haris bin Amr, Bizans İmparatoru Anastasios ile 502'de bir antlaşma imzalamıştı. Onların da Kabe geleneği vardı, tıpkı diğer Arap kabileleri gibi. Ancak çok dinli bir yapıydı. Hristiyan olanlar, Mazdek dinine girenler, Yahudi olanlar gibi birçok bireyi barındırıyordu Kinde devleti. Hikayeye göre Arap peygamber El-Kinde'nin yöneticilerinden birinin kızıyla evlenmek istediği zaman kızın verdiği yanıt şu şekilde. Ne? Tüccar soyundan gelen biriyle mi evleneceğim? Kureyşliler, Arabistan'ın tüccarları ve Beni Kinde kabilesi ise Arabistan'ın kraliyet ailesiydi örneğin. Gassaniler de Kureyş henüz sahneye çıkmadan önce Hristiyan Araplar olarak bölgedeki en etkin devletlerden birini kurmuşlardı biliyorsunuz. Bu gelenek daha çok ilkel kabilelerdeki adetlerden biriydi. İlk doğan çocuk taptıkları puta adanırdı. İlk çocuk kız olursa da erkek olursa da bu kural böyleydi. Ama kabile hayatındaki miras kurallarından dolayı kız evlenip başka bir aileye gideceği için onu taptıkları Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olan puta kurban ederler, gömerler. Erkekleri ise değerli saydıkları için ve soyun devamını sağlayacağı için örneğin Abd Menaf, Abdul Uzza, Abdallat, Abd Şems diye isimlerle yine putlara adarlardı. Çocuk erkek olursa ona verdikleri adla aynı zamanda kendileri de künyeleniyorlardı. Ebu Abdullah, Ebu Hişam, Ümmü Hint gibi. Böylece hem de miras ailede kalıyor. Hatice de ilk doğan çocuktur mesela hikayede ama kurban edilmemiştir örneğin. Demek ki o ailenin bu gibi adetleri yoktu denilebilir. Hatice Esed soyundandı. Onlarla akraba olan Haşim'in oğlu Abdülmuttalib'in 10 çocuğundan birini kurban etmek istediğini de yazar mesela tarih. Sadece puta tapınım yapan bir takım kabilelerin sürdürdüğü bir adetti bu. Kur'an'da da bahseder biliyorsunuz. Necm 19'dan 21'e kadar okuduğumuzda bunu görebiliyoruz. 19'da Lat ve Uzza'dan bahseder. Necm 20'de Menat'ı bunlardan ayırır ve 21'de sorar. Demek ki erkek size, dişi ona öyle mi? Çünkü Menat tamamen parasal ve maddiyatla ilgili, dünyevi işlerle ilgili tapındıkları puttur. O zaman olayın tamamen mirasla ilgili olduğu söylenebilir. Bugün bazı kişilerin eleştiriyi ortaya koyarken savundukları klişe başlıklar var ki bunların en önemlilerinden bir tanesi Zeyd ve Zeynep kıssası biliyorsunuz. Bunu daha önceki videolarda açıklamaya çalışmıştım. Zeyd ve Zeynep hikayesi birinin evlatlığının karısına göz koyma olayı değil. El değiştiren devlet yönetiminin bir önceki yöneticinin meşruiyetini ortadan kaldırmak için yazılmış bir kıssa olabilir demiştim. Çünkü bir önceki yönetimin en büyük dedeleri evlatlıktı biliyorsunuz, Ümeyye. Bunu bir defa daha belirtmekte fayda var. Önceki videoyu izlemeyenler için kısaca değinmek gerekirse, Emevilerin büyük dedesi olan Ümeyye, Haşim'in kardeşi olan Abd Şems'in evlatlığı olduğu için yönetimi ele geçiren Abbasiler, geldikleri dönemde bu kurumu ortadan kaldırarak yönetim hakkının Emevilerde değil, kendilerinde olduğu algısı yaratmış olabilirler. Emeviler ise biliyorsunuz Haşim ve Abd Şems'in yapışık ikiz olarak doğduklarını ve babalarının bunları kılıçla ayırdığını, daha doğrusu ameliyat ettiğini iddia eden hikayeler yazdırmıştı. Bu kadar göz önünde olan bir hikaye silsilesi aslında. Ama ön kabullerimizi yıkmadan bunları görebilmemiz çok zor. Anlatılma ve aktarılma nedenleri bana göre hikayenin aslından daha önemli. Hikayelerden anladığımız kadarıyla Bedir'de başlayan bu iki aile arasındaki kin ve nefret içten içe Kerbela'ya kadar devam etmişti. Bazı Sünni ve Şia kaynaklardan bunu anlayabiliyoruz. Hamza biliyorsunuz Bedir'de Ali ile birlikte o ilk karşılaşılan üçlü kılıç mücadelesinde Ebu Sufyan'ın karısı Hind'in babasını ve amcasını, daha doğrusu aile büyüklerini öldürür. Daha sonra Uhud'da Hind, Hamza'yı Vahşi adlı bir köleye öldürterek bunun intikamını alıyor. Mekke fethinde mecburen biat eden Ebu Sufyan ve Hind için demek ki intikam burada bitmiş değildi. Çünkü bu ikisinin torunu olan Yezid, yani Muaviye'nin oğlu, Kerbela'dan sonra öyle bir beyit okur ki bu savaşın o ana kadar bitmediğini anlarsınız. Yezid Kerbela'dan sonra şöyle der: "Keşke Bedir'deki büyüklerim olsalardı da görselerdi. Hazrec'in ok ve mızrakların isabetinden nasıl inmediğini. Haykırırlardı ve sevinçten gözyaşı dökerlerdi. Sonra derlerdi ki, Yezid, elin dert görmesin. Onların ileri gelenlerinden ulularını öldürdük. Bedir'in karşılığı olarak. Böylece denge sağlandı. Haşimoğulları mülk ile oynadılar. Yoksa Haşimi Muhammed'e Allah'tan ne bir haber gelmiş, ne de vahiy inmiştir. Handef'ten olmayayım. yani soysuz olayım. Eğer intikam almazsam, yaptıklarından dolayı Ahmet'in soyundan. Bu beyit rivayetlere göre Yezid'e ait. Yine Zülker Savaşı videosunda Arap ordularının Sasani ordularına saldırırken Ya Muhammed nidalarından bahsetmiştim. Daha ortada peygamberlik, İslam devleti vesaire yok eğer bu rivayet yalan değilse. O savaşın komutanının Bekr'in Vail olduğu yazılı kaynaklarda ki zaten onlara ait kuyunun yakınlarında olduğu için adı Zülker Savaşı. Cahiliye döneminin ve Mekke'deki İslam'ın ilk yıllarında gerçekleşen bu savaşta tüm Arap ordularının bir araya gelip Ya Muhammed nidası ile savaşmaları biraz garip değil mi? Demin de dediğim gibi eğer bu rivayet yalan değilse. Ki bu savaş Araplar arasında Bizans adına yapılıyor. Ve Arap kabilelerin Sasanilere karşı galibiyet almaları açısından çok önemli. Bu savaş Eyyamül Arab'ın en önemlilerinden biri olup Adnanilere mensup Bekir bin Vail kabilesinin su kuyusu Zükar mevkinde daha sonra kurulan Kufe ve Vasıt şehirleri arasında cereyan ediyor. Kaynaklarda savaşın sebepleriyle ilgili farklı rivayetlere yer veriliyor. Bununla birlikte Kisra 2. Hüsrev'in katibi ve mütercimi olan Hristiyan Arap şairi Adi bin Zeyd'in son Lahmi hükümdarı 3. Numan bin Münzir tarafından Numan'ın da Kisra tarafından öldürülmesi ve ardından gelişen olaylar genelde savaşın sebebi olarak gösteriliyorlar. Suriye'de hüküm süren diğer Arap hanedanı Gassaniler, Bizans İmparatorluğu'na, Lahmiler ise Sasanilere bağlıydı. Bizans'tan ve Bedevi Arap kabilelerinden gelebilecek saldırılara karşı Sasaniler için bir tampon devlet vazifesi gören Lahmiler, özellikle 4. ve 6. yüzyıllarda Bizanslılarla Gassaniler karşısında yer alarak siyasi ve askeri bakımdan önemli roller oynadılar. Yani Arap kabilelerin bir kısmı Bizans'ı, bir kısmı da Sasanileri destekliyordu. Arap kültürünün neden bu kadar iç içe geçtiğini hem Sasani'den hem de Bizans'tan beslendiğini bununla birlikte daha iyi anlıyoruz. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi bir Arap hükümdarı seneler sonra tüm bu Arap kabilelerini bir araya getirmek için yola çıkacaktı. Yani Araplar denince akla Kureyş gelmesi en büyük yanılgılardan bir tanesi. Gatafanlar var, Keltler var, Kays var. Birçok Arap kabilesi var. Hepsi İslam'ı seçmiş değil. Hatta şöyle söyleyeyim, Kelt ve Kays kabilelerinin hikayeleri, daha doğrusu aralarındaki mücadele tarihte oldukça yer kaplar. Bugün bile Mısır'da Hristiyan Araplar var. Üstelik anlatılan İsa'dan 100 yıl önce İsa diye bir peygamberin yaşadığına inanıyor bunlar. Bütün Araplar Müslümandır algısından kurtulmak gerekiyor. Birçoğunun kılıç zoruyla biat etmek zorunda kaldığını tarihten okuyoruz. Zaten daha önce Gassanilerden bahsetmiştim biliyorsunuz. Onlar da Arap ancak Bizans'ın vassalı durumundalar. Yani tampon devleti. Medeniyetle belki de daha güneydeki Araplardan 100 sene önce tanışmışlardı Gassaniler. Hangi Muhammed videosunda kısaca bahsetmiştim. Ama bazı kesimler sen nasıl Muhammed diye birisi yaşamadı dersin, tövbe et diye hedef aldı kanalı. Önce okuduğumuzu ve dinlediğimizi iyice anlamamız gerekiyor. Emevilerin anlattığı Muhammed'le Abbasilerin anlattığı Muhammed'in farklı olduğuna dikkat çekilmek istenmişti o videoda. Bu tepkiyi verenlerin siyer okumadığı çok belli. Bir tarafta şefkatli, barış dolu, özellikle Mekke döneminde ezilen bir Arap peygamber anlatılıyor ama öte yanda gazveleriyle anlatılan, ganimet konuları işleyen, şairleri öldürten, katli vacip fetvaları veren bir devlet başkanı görüyoruz. Bu iki kişi aynı olabilir mi? Bazı kişiler Mekke döneminde zayıftı ama Medine'de devlet kurulunca, tırnak içinde onların diliyle söylüyorum, güç zehirlenmesi yaşadı diye iddia ediyorlar. Mantıksız. Hatırlayın size önceki videolarda Arap kabileleri arasında kim daha Arap yarışı vardı demiştim. Aynı zamanda kim daha zalim yarışı da vardı. Ama bunu modern insanın anladığı biçimde anlamıyoruz. Özellikle ganimet karşılığı savaşan lejyonerler, yani paralı askerler için zalim olmak o dönem insanları için övünç kaynağı, hatta referans. Üstelik sadece Araplar arasında da değil, hemen hemen bütün milletlerde bu anlayış hakim. Eski Türklerde balbal denilen bazı biçimlerde, ki bu mezar taşları biçiminde, savaşçının zafer kazandığı her kabile veya ordu için bir taş dikiliyordu ve bir sonraki hayatında bunların ona hizmetçi olarak yardım edeceği düşünülüyordu. Bugün kullandığımız mezar taşları bize bu gelenekten kalma. Tarihi 4-5 bin yıl öncesine dayanıyor. Zalim olmak, her millet için olduğu gibi Araplar arasında da önemliydi. Kim daha zalimse o hükümdarlığa, yönetime daha yakın görülüyordu. Çünkü dönem savaşlar ve fetihler dönemiydi. Ancak savaşın da kuralları ve edebi vardı. Öyle kuralsız, plansız ordular birbirine girerdi diye düşünmeyin. Tıpkı Yunan geleneklerinde olduğu gibi Yunan medeniyetinde yüz yüze savaşmak vardır. Adam adama mücadele gibi düşünün. Birebir, kılıçla ve belki mızrakla. Ok ve yay kalleştiktir mesela Büyük İskender'e göre. Ve Pers ordusu belki de sırf bu yüzden çok zorlamıştır İskender'i. Kabul ettikleri, hemen benimsedikleri bir metot değildir çünkü. Doğu ordularının daha çok kullandığı bir yöntemdi ok ve yay. Oksimoron bir cümle olacak belki ama dediğim gibi savaşın bile belli bir ahlakı vardı. Hatta bir adım ileri giderek söylersek savaş son çareydi. Kimse savaşmak istemez. Düşünsenize, yanınızda akrabalarınız, değer verdiğiniz insanlarla elinizde kılıçlı bir mücadeleye giriyorsunuz. Kim en yakınlarının ölmesini ister ki? O yüzden o dönemlerde önce hiciv ustaları devreye girerdi. Yani şiirle, belagatla karşı ordunun moralini bozan adamlar. Mesela önceki videolarda da bahsettiğim Neccaroğullarından Hasan bin Sabit bunlardan bir tanesi. Gassanilerden sonra başka ordular için de çalıştı. Bu tip adamlar kılıç kullanmaz ama tebliğden itibaren bir savaş kararı alındıktan sonra ilk olarak bunlar devreye girer ve karşı ordu asla bunlara zarar vermezdi. Neden peki? Çünkü kutsaldılar. Şairlik, şiir yazma, dilin kuvveti, kelamın değeri önemliydi. Herkesin yapabileceği bir iş değildi bu. Ha peki bunlar nasıl moral bozuyorlar? Karşı orduya girip kendi ordusunun daha önce kazandığı zaferleri, asker sayısını, askerin moralinin iyi olduğunu vesaire belagatla ve şiirle anlatıyorlar. Amaç savaşmadan karşı tarafı vazgeçirip zafer kazanmak. Çünkü bu tip kazanımlar fey olarak değerlendiriliyor ve ganimet olmuyor. Ve paylaşım yapılmadan kazanımın tamamı Beytülmal'a kalıyor. Fede kurmalı örneğinde olduğu gibi. Ama tabii orduda bunu istemeyen askerler de oluyor. Çünkü adam lejyoner ve bu durumdan rahatsız oluyor. Çünkü kendi payına düşecek olan ganimetin peşinde o da. Yani herkes ekmeğinin peşinde. Örneğin bu paralı askerlerden en önemlilerinden bir tanesi Vehb bin Münebbih olarak bildiğimiz kişinin babası. Münebbih, yani aslen Yemenli ama senelerce Pers ordularında Bizans'a karşı savaşmış, daha sonra bakmış ki çıkarlarıyla uyuşmuyor, diğer orduların tarafına geçmiş. Hiciv ustaları düşman ordularını ikna edemezse ikinci aşamada tüm kuvvetler meydanda bir araya geliyor ve bu defa da her iki ordunun en iyi 3 ya da 4 kılıç ustası birebir mücadeleye giriyordu. Bu hareket de orduları savaştan vazgeçirmeye yönelik. Kendi kumandanını o birebir kılıç mücadelesinde yenilmiş gören askerler vazgeçsin diye. Ama tabii bu durum ganimet peşindeki lejyonerlerin işine gelmiyordu. Onlar da iç taraftan savaşmaya ikna etmek için uğraşıyorlardı insanları. Zavallı insan. Yani savaş kimse için ilk tercih değildi. Özellikle hayatta kalma mücadelesi veren kabileler için. Ama daha sonraki zamanlarda gücü eline almaya başlayan ve devletleşen yönetimler bir fetih politikası uygulayarak genişlemenin yollarını ararlar. Aslında bu da hayatta kalmanın bir diğer adımıdır. Geçenlerde yapılan video altı yorumlardan birinde bir kişi şuna benzer bir cümle yazmıştı. Eskiden Adile Naşit vardı, uykudan önce programında çocuklara masallar anlatırdı. Şimdi ise Karmati Arman var, din karşıtı olanlara masallar anlatıyor. Tam olarak olmasa da buna benzer ifadelerdi. Uyku ve masallar demişken, tam da ben bu konuyla ilgili bir başlık hazırlamıştım. Buhari'nin hadis aktarma yöntemleriyle ilgili kısa bir bilgi. Bakın bu metni direkt internetten okuyacağım. Kitabına gusletmeden, iki rekat namaz kılmadan ve sahih olduğuna tam kanaat getirmeden hiçbir hadis almamış denir kendisi için. Ki daha önceki videolarda onun bir kitabının olmadığını, duyduklarını öğrencilerine anlatarak aktardığını, Buhari es-Sahih denen kitabı yazanın, Buhari'nin öğrencisinin öğrencisi olan Yununi adındaki bir saray çalışanı olduğunu belirtmiştik. Aslında bunların hepsi saray memuru. Zühri'sinden tutun İbni İshak'ına kadar. Hatta Zühri bizzat Abdülmelik'in zekat memuruydu. Buhari'ye dönecek olursak deniyor ki, kitabına sahih olanlardan başkasını almamaya dikkat etmiş. Onları koyarken istihare yapmış. Ve bunu Allah ile arasında bir delil olarak saymış. Neyi Allah ile arasında delil olarak saymış dikkat edin. İstihareyi. Cümledeki garipliğin farkındasınız değil mi? İstihare bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alınıp iki rekat namaz kılındığı ve bu hususta dua okuyarak o işle ilgili rüya görmek için uykuya yatmak. İstihareye yatmak için istihare namazının ilk rekatında Kafirun suresi, ikinci rekatında ise İhlas suresi okunması gerekiyor. İstiharenin tanımını yapan sitede aynen bu şekilde yazıyor. Namaz kılındıktan sonra istihare duası okunur ve ardından kıbleye doğru bir şekilde yatılır. Dikkat edin, rüyada beyaz veya yeşil renkler görünürse o işin kişiye hayırlı olacağı, siyah ve kırmızı renkler görülürse işin şer olduğu anlamına gelmektedir. Şer olandan kaçınmak gerekir. İstihareye 7 gün ard arda yatılması daha sağlıklı olacaktır. İlk gün yattığınızda rüyanızın tam olarak sizin için ne ifade ettiğini anlamamanız ya da şüphe içinde olduğunuz durumlarda doğru bir sonuca varmak istiyorsanız 7 gün yatmanız daha doğru olacaktır. Eğer 7 günün sonunda hayırlı mı yoksa hayırsız mı arasında bir tereddüte kaldığınız zaman kalbiniz ile hissettiğiniz cevap doğru olacaktır. Deminki metne bir daha bakmak istedim. Buhari kitabına sahih olanlardan başkasını almamaya dikkat etmiştir. Onları koyarken istihare yapmış ve bunu Allah ile arasında bir delil olarak saymış. İstihare. Hepinize iyi uykular.